Ayrım 2.
Bu dağ ülkesinde erken gelen şeffaf bir alacakaranlık çökmekteydi. Hava serinliyordu. Ağaçlarda olgunlaşan meyveler ara sıra göl kenarındaki bulvarın kumları üzerine gürültüyle düşerek parçalanıyordu. Engels iskeleye yöneldiğinde üzerinde eski ama titizlikle ütülenmiş takım elbisesi göze çarpan genç bir adam elinde gazetesiyle bankta oturuyordu. Delikanlı onu fark edince zıpladı ve jestler yaparak Engels'in karşısına dikildi. ''Sizi gördüğüme sevindim Engels. İyi akşamlar Leibnacht.'' Birlikte göl boyunca yürüdüler. Wilhelm Leibnacht çok çekici bir dış görünüme sahipti. Özellikle kemerli burnu ve oval yüzü çok etkileyiciydi. Genç adamın gözlerinin ifadesi ve hareketleri güleçlik ardında gizlenen bir sıkılganlığı açığa vuruyordu. Sıklıkla kızarıyor, ellerini kah savuruyor, kah saklıyordu. Sanki gerekli sözleri arıyormuşçasına konuşma sırasında birden duraklıyordu. Beni yanlış anlamayın. Sizin oldukça sert bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Ama bilgilerinize ve yürekliliğinize değer veriyorum. Bu kadar genç yaşta İngiltere'deki işçilerin durumu hakkında kitap yazabilmek için sadece zekaya değil, aynı zamanda yeteneğe sahip olmak, gazeteci olmak kadar askeri taktikler de geliştirebilmek ve teorisyen olmak gerekir. Bu olağanüstü. O kadar tumturaklı konuşuyorsunuz ki adeta bana mezar taşı kitabesi hazırlıyorsunuz diye kesmeye çalıştı genç adamın övgülerini Engels. Ama o yatışmadı. Ben yiğit denen adamlardan çok sayıda gördüm. Umarım sevgili Leibnacht, iyi tanıdığımız cüce yaratıklar Heinzen ve Struve'u kastetmiyorsunuzdur diyerek güldü Engels. Onlarla kıyaslanınca kendimi tutamıyorum. Üzülmeyin. Sizin bana kıyasla önemli bir avantajınız var. 6 yıl sizin lehinize. Fransızlar her şey sabretmeyi bilenin lehine gelişir derler. Ben de ve mücadeleyi etmeyi bilenin diye ekliyorum. Siz öngörülü bir insansınız. Doğrusu ben sizin komutanız altında savaşmak isterdim. Unutmayın ki ben de topu topu Baden ayaklanmasında Teğmen Willich'in yanında bulundum. Orada siz de çarpıştınız Wilhelm. Bana öyle geliyor ki Friedrich, siz her tür karmaşık durumda yönünüzü tayin edebiliyorsunuz. Yeni Ren gazetesinde New Rheinische Zeitung. Macar devrim savaşı hakkındaki yazılarınızı okuyan herkes onları önemli bir askeri liderin yazdığını sanmıştır. Oradaki tüm öngörüleriniz gerçekleşti. İtiraf edin, elinizde ne tür belgeler vardı diye ağzını arıyordu Wilhelm. Engels kurnazca baktı. Geniş burun kanatları hafifçe titreşti. Aydınlık yüzünde çocuksu ve coşkulu bir ifade vardı. Avusturya hükümetinin gazetelerinde yayınlanan resmi bilgiler dışında hiçbir şey yoktu elimde. Yarı resmi gazeteler durmadan Avusturyalıların Macaristan'da zafere ulaştıklarına dair palavra atıyorlardı. Ne o? Yoksa falcılık yeteneğine mi sahipsiniz? Hayır. Ben gazete uydurmalarının sisli bulutlarında dolaşmayıp sadece olayları yan yana getirdim. Bölgelerin isimleri, bölüklerin çatışmadan önce ve sonra bulundukları yerler, orduların hareketi, resmi yalanları benim için en iyi şekilde ortaya koyuyordu ve doğru sonuçlar çıkarmama yardımcı oluyorlardı. Askeri hareket haritası tüm hileleri alt üst ediyordu. Bu hilelere göre utkun Avusturyalılar geriye çekilerek ilerliyorlardı. Macarlar ise ileriye doğru geri çekiliyorlardı. Yazılarınız sayesinde öğrendik ki, Macarların yenilgisini ilan eden Avusturya farfaralarına rağmen aslında onlar Kossuth'un ordularından hızla kaçıyorlar. Baden çatışmaları sırasında sizinle tanışmak benim için büyük bir mutluluktu. O günler için ne söylenebilir? Girişim beceriksizce düzenlenmiş ve önceden yenilgiye mahkum edilmiş olsa da benim için yaşamımdaki her şeyden daha değerli. Şimdi ise bu uyuklayan tok burjuvaların cennetinde sürünüyorum. Kendinizi koyvermeyin Wilhelm. Gezegenimizde bizim için daha çok iş var. O akşam Cenevre rıhtımında uzun süre dolaştılar. Çok geçmeden Engels İtalya'ya doğru yola çıktı. Bu, riske girmeden Londra'ya ulaşabilmesinin tek yoluydu. Tarih, hareketli Apennin yarımadasının üzerine katmanları yerleştirmişti. ve Engels deneyimli bir jeolog gibi daha ilk gençlik yıllarından bildiği eski çağların iniş çıkışlarını ayırt ediyordu. Büyük kumandanların, devrimcilerin, bilim adamlarının ve şairlerin ülkesi onun düş gücünü harekete geçiriyordu. Gracchus kardeşler, şair Brutus ve şair Catullus onun için çılgın Cordano Bruno, öngörülü Galile, hayalci Petrarca, bilge Dante kadar değerliydiler. Engels uzun süre önce çeşitli uygarlıkların gelişim ve yok oluş tarihleri üzerinde çalışmıştı. Eski Roma, Venedik ve ondan nöbeti devralan Cenova birçok kez Friedrich'in meraklı düşüncelerini üzerlerine çekmişlerdi. Engels, posta arabasının penceresinden hiç ayrılmadan dağ geçidinin muhteşem manzarasını zevkle izliyordu. İşte karlı zirveler artık kayboluyor. Hava ısındı. Bir göl görünüyor. Direkler arasında iplerde, güneşin altında balık, rüzgarda makarna kurutuluyor. Harika bir sonbahar. Engels konaklamak üzere yol kenarında bir yere yerleşti. Donuk samanyolunun bile dağılmış elmaslar gibi parıldadığı İtalya göğünü gece yarısına dek zevkle izledi. Hava aydınlandığında uyanınca kulağına Norma'dan gelen heyecan verici bir arya okuyan güçlü, zarif bir erkek sesi geldi. Görünüşe bakılırsa burada ünlü bir tenor kalıyor diye düşündü Friedrich ve hızla pencereye doğru yürüdü. Eşek koşulu küçük talikasıyla, dipnot, talika, yük taşımada kullanılan dört tekerlekli ve üstü kapalı araba. Talikasıyla bir çoban yüksek sesle şarkı söyleyerek sokaktan geçiyordu. Dövüşten çıkmışçasına kısa ve yırtık pantolonuyla, eski deri kuşakla tutturulmuş beyaz gömleğiyle, sakallı bronzlaşmış bir halde adeta Jarn usulündeki tablolardan fırlamıştı. Dipnot. Genre. Günlük yaşamı tasvir eden resim. Hiçbir şey seyahat etmek ve yabancı ülkelerle tanışmak kadar insan beynini zenginleştirmez, ufkunu genişletmez. Engels büyük bir istekle yeni izlenimlerini belleğine kaydediyordu. Aynı zamanda İtalyancasını sınıyor ve geliştiriyordu. İtalya zor zamanlar yaşamıştı. 1848 yılında bir an için ülkeyi aydınlatan göz kamaştırıcı devrim parıltısından sonra gericiliğin zifiri karanlığı çökmüştü ülkeye. Avusturya kısa bir süre için kaybettiği hakimiyetinin öcünü almak amacıyla parçalanmış İtalya'nın küçük devletlerinden boyun eğmelerini ve devrimcilerle hesaplaşmalarını talep etmişti. Venedik ve Lombardiya'nın taşralarında terör kol geziyordu. Sadece Sardunya'daki küçük Piemonte'de Kral Victor Emmanuel temel statüyü 1848 anayasasını koruyabilmişti. Bu genç hükümdar babasının tahta bulunduğu geçmiş yılların dersini unutmamış ve bakanların ünlü yazar, ressam, uzak görüşlü Di Zaglio ve liberal Santa Rosa etkisiyle her tür ulusal iddiadan vazgeçmesini isteyen Venedik Sarayı'nın karşısında ödün vermemiş. Saldıran gericiliğe karşı halkın isyan gücünü kavrayan kral, ciddi ekonomik ödünler teklif eden Avusturyalıların rüşvetine aldanmamış. Kral Victor Emmanuel, hakimiyeti altında bulunan bölge aşılmaz Alpler tarafından arkadan mükemmel bir şekilde korunduğu için sert tavır gösterebilmiş. Avusturya ile kavga çıkarmak için bahane arayan 3. Napolyon'un desteğini sağlamış. İtalya birleşmeyi, sınırlarını Adriyatik denizine ve Sicilya'ya kadar genişletmeyi denediği o beklenen saatlerde Piemonte, İtalyan yurtseverlerinin toplanma merkezi haline dönüşmüştü. Engels, Torino'da çıkarılan Piemonte gazetesini özel bir ilgiyle okuyordu ve orada sanayinin, ticaretin nedenle hızla geliştiğini, kalelerin inşa edildiğini, ordunun yeniden silahlandığını fark ediyordu. Friedrich Ekim'de Cenova'ya gitti. Bu beyaz mavi şehre, Akdeniz'in bu büyük limanına karşı kayıtsız kalmak olanaksızdı. Serbe ormanları ve ılgın ağaçları, tepelerden tüm dünya ile ticaret yapan tüccarların yaşadığı sokaklara dek uzanarak bunaltıcı sıcağı kırıyor. Cenova, ayak takımının, hamallarının, işportacılarının, işçi ve denizcilerinin barındığı dar, kör, çıkmaz sokaklar çevreliyor limanı. Engels, Kolomb'un evini görüp yorulana dek şehirde dolaştıktan sonra limana doğru indi ve öğle yemeğini yemek için bir aş evine girdi. Oturup farklı diller konuşan liman kalabalığını izlemeyi seviyordu. Ama bu sefer onun ilgisini çeken yabancı ülkelerden çeşitli mallar getiren denizciler değildi. Örtüsüz masada tabağında kalan dağılmış, yağlı domates soslu makarnayı unutmuş halde eski Roma gladyatörlerininki gibi sert yüzlü esmer bir İtalyan oturuyordu. Başını eğmiş, eliyle gizlediği bir resme bakıyordu. Bir pelerine, geniş bir şapkaya ihtiyacı var. Onlar da olsaydı, sinirleri zayıf bayanların düşlediği gibi tipik bir karaboner olurdu. Dipnot, karaboner. 19. yüzyıl başlarında İtalya'da faaliyet gösteren cumhuriyetçi ve yurtsever bir gizli örgüt olan Carabiniere yandaşı diye aklından geçiriyordu Engels. Muhteşem makarnalardan ikinci porsiyonunu artık bitirmişti. Oysa işçi gözlerini eğmiş hala bir şeyler düşünüyordu. "Sen herhalde karını çok seviyorsun ki yemeğini bile unuttun," diye takıldı Engels. İtalyan büyük, kaba eliyle resmi hızla sakladı ve sert bir şekilde cevapladı. "Belki de kutsal bakireye dua ediyorum." Sonra da yemeği kendisine yaklaştırdı. Ağzını şaplatarak dudakları ile makarna borucuklarını kavrayıp geride kalan kısmını ustaca içine çekiyordu. Onlarla işi bitince yine sert bir şekilde Friedrich'e baktı ve koyu kırmızı sosa bulanmış olan ağız çevresini yalayarak konuştu. "Siz senyör, yabancısınız ama dilimizi iyi konuşuyorsunuz. Eğer yabancı ülkelerde uzun yıllar geçirmemiş olsaydım, yabancı olduğunuzu anlamazdım. Örneğin bazı Kalabriyalılar İtalyancayı ceviz şıklatır gibi konuşurlar. Ne konuştuğunu hemen anlayamazsın. En doğrusu Cenova İtalyancası. Dilin kökeni hep aynı. Telaffuzlar ise biraz değişebilir. Ben bazı lehçelerinizi biliyorum." Engels ve Pietro di Verolli arasındaki sohbet böyle başladı. Di Verolli 2 yıl önce Paris'i terk edip İtalya'ya dönmüştü. Roma Cumhuriyeti'nin ilanına tanık olmuştu. Kısa süren özgürlüğün tadını çıkarmış, Avusturya-İtalya Savaşı sırasında az kalsın yaşamından oluyormuş ve şimdi doğup büyüdüğü Cenova'da sahte bir isim altında gizleniyordu. Engels'in güvenilir olduğundan emin olunca sakladığı taş basması parlak portreyi gösterdi. "Tanıdın mı?" diye sordu. Küçük kestane rengi gözleri parlayarak. Friedrich ince belli, doğal olmayan bir şekilde göğsü kabarmış, uzun boylu bir adamın kaba resimlenmiş halini gördü. Açık kahverengi saçları omuzlarına düşüyordu ve gür bıyıklı, sakallı, bronzlaşmış yüzünde menekşe mavisi gözleri keskin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Cüretkar bir edayla yana yıkarak taktığı Türk fesi ve çizgili yeleği kıyafetini karakterize ediyordu. "Evet, Giuseppe Garibaldi'yi kim tanımaz? Kime istersen sor. Bu Yaman savaşçının olağanüstü bir hayatı var. Konstanza ve Speranza gemileriyle dolaşırken çok şey görmüş. 3 asır önce de olsaydı büyük bir fatih olurdu. Cesur bir denizci ve savaşçı." Di Verolli bu beklenmedik cevaba o denli şaşırdı ki tütün kesesini düşürdü. Bu yabancının Garibaldi'yi tanıyamayacağından emindi. "Onun hakkındaki her şeyi nereden biliyorsun?" "Her şeyi değil ama bir şeyler duydum. Eminim ki yenilgi onu yıldırmayacaktır ve İtalya'da yeniden adını duyuracaktır. Onun lejyonlarının özgürlüğe kavuşan Roma'ya girdikleri yılın Nisan günleri tekrarlanacaktır." "Ben öncü müfrezedeydim," diye sessizce itiraf etti Di Verolli. "Sen haklısın Alman. Bunlar unutulmayacak ve tekrarlanacak. Garibaldi ile ilk olarak Marsilya'da karşılaştım. O zaman onun parti adı Berel'di. Oraya Mazzini ile gitmiştim." Şaşırma sırası Engels'e gelmişti. "Demek sen genç İtalya'nın üyesisin, Mazzinicisin ha?" "Evet, ben büyük İtalya'nın dostuyum," yanıtı geldi. Engels, Cenova'dan ayrıldığı son güne dek kendisini özgür İtalya'nın güzel geleceği için mücadeleye adayan ve Mazzini'nin verdiği gizli görevleri yerine getiren Di Verolli ile sık sık görüştü. İştenlikli ve dürüst Pietro Di Verolli, birilerine tapma derecesine bağlanmadan yapamıyordu. Bu sıralarda da bir ikilem içinde kıvranıyordu. onu devrime kazandıran Mazzini'ye mi, yoksa kendisine neredeyse yarı tanrıymış gibi gelen Garibaldi'ye mi bağlanmalıydı? Ne yazık ki diye Engels'e duyduğu güvenle açılıyordu. Bu iki büyük adam pek anlaşamıyor. Acımasızca bozuşmalarına tanık oldum. Birisi eğitimli, dikkatli, Machiavelli gibi zeki, Rienzi kadar ısrarlı. Diğeri ise fırtınalarla, gemi kazalarıyla çelikleşmiş büyük bir savaşçı. Ve en az Gay Julius Caesar kadar İtalya'yı yüceltmek istiyor. Şimdi sen karar ver. Romulus ve Romulus'a layık bu iki kahraman bir arada olabilir mi? Ama böyle olması gerekiyor. İkisi birlikte bizim birleşmemizin dayanağı. Pietro, sen hangisini istersin diye sordu Frederick. Yurdunda bulunan bütün devletlerin federasyonunu mu, yoksa birleşik bir İtalya mı? Federasyon bizim neyimize? Biz aynı vücudun kemikleriyiz. Ölüyoruz. Çünkü bizi parçaladılar. Haklısın. Diveroli bir gün Engels'e, bir zamanlar Mazzini ile vedalaştığı en sevdiği tepeyi gösterdi. Aşağıda Akdeniz uzanıyordu. İkisi, biçilmemiş otların üzerinde uzun süre sessizce oturdular. Ilgın ağacının dantelimsi ince dalları yelpaze gibi üzerlerinde sallanıyordu. Böyle anlarda insan en özel sırlarını paylaşmak ister. Bekar mısın yoksa evli mi? Böyle yakışıklı bir gencin bir genç kızın rüyalarına girmediğini sanamayız herhalde, diye sordu kibarca Diveroli. Sevdiğim kadının adı Mary, diye sade bir şekilde cevap verdi Engels. İrlandalı. İrlanda hakkında bir şeyler duydun mu? İrlandalıların dediği gibi Erin yeşil ülke, yoksul bir ülke. Halkı İngiltere tarafından köleleştirilmiş ve o da durmadan bağımsızlığını kazanmak için uğraşıyor. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Mary'nin gözleri muhteşem. Bazen selve ormanına, bazen de denize benziyor. Bana öyle geliyor ki o beni çok seviyor. Ya senin karın nerede Pietro? Ben dulum, diye başladı Diveroli. Paris'te rastlantı beni, iyi yürekli ve neşeli delikanlılar olan Fransız Sabien, Alman Stock ve Polonyalı Krasowski ile bir araya getirdi. Ne insanlardı. Polonyalı senin gibi biriydi, eğitimli ve kibar. Akşamları öylesine keman çalardı ki bütün sokak onu sevdi. Müzik ruhu etkiliyor, alt üst ediyor. Bak, ben şarkısız yaşayamıyorum. Ve hayatımda bir defaya mahsus olmak üzere bir kadına değil, onun sesine aşık oldum. Burada, Cenova'da, bahçe avlusunun ardında muhteşem bir soprano duydum ve her akşam bu evin yanına gitmeye başladım. Sonunda tanıştığımızda şarkı söyleyenin kambur olduğu ortaya çıktı. Ama ben artık onu sevmiştim. Onunla evlendin mi? Evet, pişman da olmadım. Topu topu bir yıl birlikte yaşadık. Zavallı öldü. Beni savunamıyorum. Hala sesini içimde duyumsuyorum. Kısa bir süre sonra Diveroli, Engels'i İngiltere'ye giden yelkenli gemiye kadar geçirdi. Son kez yapışkan, hoş kokulu kaşanti şarabı içtiler. Engels, Manchester'daki adresini İtalyan'a verdi. Kızıl bayrağın gönderine tutunup, dedi, her zamanki samimi gülümsemesiyle, gezginliğe hazır ol. Londra'ya ulaşabilmek için gemiyle yaklaşık 1,5 ay yolculuk yapması gerekiyordu Engels'in. Çalışkan Friedrich'in zamanını amaçsızca çarçur etmeye tahammülü yoktu. Güverteye ayak basar basmaz hemen denizcilik bilimiyle ilgilenmeye karar verdi ve kendisine has ciddiyeti ve özeniyle mevsimlerin özelliklerini, rüzgarların yönlerini, denizin durumunu, kıyı şeritlerindeki değişiklikleri günlüğüne kaydetmeye başladı. Friedrich denizi çok seviyordu. Deniz, onun her türlü bayağılığa yabancı, yılmaz, ince ruhu ile uyum gösteriyordu. O, denizin dinginliğinden de kendisine bu uzun sonbahar yolculuğunda eşlik eden her şeyi yıkan güçlü fırtınalardan da zevk alıyordu. Engels, korku nedir bilmeyen Norveç berserkleri gibi, dipnot. Berserk, Orta Çağ öncesinde ve Orta Çağ'da Viking ve Cermen tarihiyle folklöründe azılı savaşçı. Eski İzlanda dilinde berserk ayı postu anlamına geliyor. Savaşçılar ayı postu giyinirmiş. Suyun taşkınlıklarını seviyordu. Ona göre bu deniz hareketlerinde sonsuzluğun ta kendisi duyuluyordu. Frederick, Kasım ortasında nihayet Londra'ya ulaştı ve kendisini dostu Marx'ın yanında buldu. Marx, Londra'ya geldiği ilk günlerde kendisini yalnız hissediyordu. Joseph Mol ölmüştü. Ne Engels, ne Karl Schaper, ne Wilhelm Wolff İngiltere'deydiler. Ama çok geçmeden hep öyle heyecanlı, enerjik, kolayca parlayan ve alaycı George Wirth geldi. Karl, Jenny'i bekliyordu. Jenny, bu yıl çok dolaşmıştı. Sonbaharda Wedemeyer'in gazete çıkardığı Frankfurt am Main'e gitmişti. Wedemeyer ve hamarat karısı Louise, Jenny'i çok sıcak karşıladılar. Orada onların yardımıyla bir miktar para karşılığında baron arması taşıyan gümüş eşyalarını yine rehine verdi. Jenny'nin ata yadigarı gümüşleri birçok defa çocukları ve kocasını açlıktan soğuktan kurtarmıştı. Engels'in bu eşyaları Brüksel'deki rehineciden satın almasının üstünden çok zaman geçmemişti ama işte yine Frankfurt am Main'de rehine verilmişlerdi. Ardından Jenny çocuklarla birlikte Paris'e taşınmış ama orada da aile uzun süre kalamamıştı. Kocasını yolcu eden sürgündeki belirsiz geleceklerinden endişeli ve hasta Jenny, çocuklar ve Lehen ile birlikte Londra yolculuğunu bekliyordu. Tanımadığı, yabancı kıyıya ayak bastığı gün, gökyüzünün kapalı olduğu yağmurlu bir gündü. Londra yoğun bir sis perdesiyle örtülüydü. George Wirth, Leicester Square'de oturan tanıdık bir terzinin evinde çok küçük mobilyalı odaya çocuklarla birlikte yerleşmesine yardımcı oldu. Ama Jenny'nin doğumu yakın olduğundan daha büyük bir ev aramak gerekiyordu. Karl, onu Chelsea'de fazla büyük olmayan eski kerpiç bir binaya yerleştirdi. Chelsea'deki ev, sık sık boy, omuz ve bel ölçüleri özellikle seçilmişçesine birbirine benzeyen Britanya polisleri tarafından ziyaret ediliyordu. Şehrin bu bölümünde yabancılar ve küçük dükkan sahipleri dışında Britanya başkentinde çok sayıda bulunan clerkler, clerk, katip, büro elemanı, satıcılar oturuyordu. Londra'nın çoğunlukla orta sınıfın oturduğu bir şehir olduğunu her yerden daha çok Chelsea ispatlıyordu. Ticaret büroları, bankalar ve sigorta şirketlerinde çalışan memurlar, tezgahtarlar, dükkan sahipleri Londra nüfusunun esasını oluşturuyorlardı. Sanayi proletaryası daha çok ülkenin kömür ve demir yataklarının bulunduğu merkezinde ve kuzeyindeydi. Chelsea'deki durgun evlerden sabahları ağırbaşlı, solgun klerkler çıkıp işlerine gidiyorlardı. Onlar tabelalarında 55-75 yıldır var olduğu övgüyle vurgulanan şirketlerdeki bürolarına gidiyorlardı.